Covid-19 patofizyolojisi ve kritik bakım. 5 Haziran 2020. Yazan Melis Efeoğlu. Seslendiren Handan Karaatlı. Merhabalar. Covid-19 gündemiyle devam ediyoruz. Covid-19'da patofizyoloji teorileri ve hastalık sürecindeki solunumsal bozulmaya göre hastaların sınıflandırılması ve buna göre kritik bakım önerileriyle ilgili bir derleme yapmayı planladım. İlham için arkadaşım Oğuzhan Küçük'e teşekkür ederim. İyi dinlemeler. Güncel tedavi kılavuzları SARS-CoV-2 ile enfekte kritik bakım hastalarında ARDS gelişeceği öngörüsüne dayanıyor. Covid-19 hastaları ARDS Berlin kriterleri tanımına uyuyor olsa da aslında Covid-19 kendine özgü fenotipi olan spesifik bir hastalık. Yakın zamanlı yayınlar ciddi Covid-19 hastalarında farklı bakış açısıyla vasküler yetmezlik, tromboz ve inflamasyon bozukluklarının bir arada görüldüğü bir tabloyu öne sürüyor. Peki ciddi Covid-19'un ARDS ve Stokin salınım sendromlarından farkı ne? Covid-19'un sebep olduğu solunum tablosu birkaç yönden tipik ARDS'den ayrışıyor. Covid-19 hastalarında hastalığın erken döneminde derin hipoksemi gelişiyor. Buna rağmen bariz bir solunum yetmezliği nadir. Entübe Covid-19 hastalarında pulmoner kompliyans daha alımlı düzeyde düşüyor ve böylelikle bu tip hastaların ventilasyonu daha kolay oluyor. Zayıf ventil edilen akciğerin hiperperfüzyonu vazodilatasyona ve hipoksik vazokonstrüksiyonun kaybına bağlanmış. Düşük orta seviyede PEEP ve yüzüstü pozisyonda ventilasyonun faydaları gösterilmiş olmakla birlikte etkilerinin aslında akciğer iyileşmesinden çok hemodinamik etkiler sonucu gerçekleştiği öne sürülmüş. Tabii yine de COVID-19'un ilerleyen dönemlerinde bazı hastalarda bu farkın kapandığı, hastanın kliniğinin ARDS ile uyumlu olduğu da bildirilmiş. COVID-19 için bildirilen inflamatuar yanıtında klasik ARDS veya Stokin salınım sendromları ya da Stokin fırtınası ile de tutarlı olmadığı bildirilmiş. Quinn ve arkadaşları 25 pikogram bölü mililitre interleukin 6 düzeyleri bildirirken daha ufak COVID-19 çalışmalarında 7 ila 125 pikogram bölü mililitre arası düzeyler bildirilmiş. Bu düzeyler referans değerlere göre yüksek ama ARDS'de beklenen düzeyler bunun onlarca katı. Evet, COVID-19 enflamatuar stokin artışı ile ilişkili. Ancak ARDS ya da stokin salınım sendromları ile kıyaslandığında bu artış çok daha sınırlı. Peki COVID-19'da vaskülopati ve inflamasyon bozukluğu hangi mekanizmaya dayanıyor? Vaskülopati. Son dönemdeki gözlem ve kanıtlar COVID-19 patogenezinde vasküler bir hastalık sürecine işaret etmekte. Pulmoner şant oluşumu da yoğun vazodilatasyon ve endotel fonksiyon bozukluğu ile tutarlık gösteriyor. Caruso ve arkadaşları yayınında bildirilen hastaneye yatırılan hastaların geniş tomografilerinde subsegmental vasküler genişleme gözlenmesi de bu görüşü destekleyen nitelikte. Bir başka yayında ise hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının yaklaşık %40'ında artmış solunumsal ölü boşluğun bildirilmiş olması, trombotik mikroanjiyopati veya pulmoner embolden kaynaklanan akciğer vasküler trombozun düşündürebilir. İnflamasyon. COVID-19'da görülen çoklu organ tutulumu, düşük derece inflamasyon, lenfopeni, hiperkoagülabilite ve heterojen mikrovasküler yetmezlik bulguları aslında vaskürit gibi sistemik vasküropatilerin klasik tanımına çok benziyor. Bildirilen bulgular hiperinflamatuar hasardan ziyade immün süpresyon, endotel aktivasyonu ve direkt virüs aracılı doku hasarının COVID'in indüklediği organ yetmezliğine aracılık ettiğini işaret ediyor. Örneğin yakın zamanlı bir otopsi çalışmasında böbrek dokusunda renovasküler veya interstisyen inflamasyon görülmemekle birlikte endotel aktivasyonu bazı hastalarda nekroz ve bol miktarda viriyon tespit edildiği bildirilmiş. Bildiğimiz üzere SARS-CoV-2 insan hücre yüzeyindeki ACE2 reseptörlerine bağlanarak hücresel enfeksiyonu başlatıyor. Bu bağlanma proinflamatuar ve antiinflamatuar moleküller ve proapoptotik medyatörler gibi stokinlerin düzensiz paraklin sinyalizasyonunu kolaylaştırır. Kemokin aracılı lenfosit kullanımı ve lenfositlerin enfeksiyonu lenfosit apoptozuna, natural killer ve B hücre baskılanması ve T hücre tükenmesine katkıda bulunur. Bu bulgular mortalite ile korelasyon gösteren lenfopeni ile uyumludur. ACE2 ve antitrombin 2 cephesi. COVID-19 hastalarında başvuru anında antitrombin 2 düzeylerinin normalin 2 katı olduğu gösterilmiş. Antitrombin 2, endotelyal ACE2 tarafından vazodilatör ve antiinflamatuar peptit olan anjiyotensine metabolize edilir. Bunun sonucunda enfeksiyonun erken dönemlerinde virüsün hücreye girmesinin yol açtığı ACE2 tüketiminin lokal antitrombin 2 konsantrasyonunu artırması beklenir. Antitrombin 2'nin bilinen etkileri arasında vazokonstrüksiyon, endotel aktivasyonu ve proinflamatuar stokin salınımı bulunur. Ayrıca antitrombin 2'nin sebep olduğu platelet aktivasyonu da protrombotik bir ortam yaratabilir. Antitrombin 2'nin ayrıca güçlü kemotaktik etkileri de bulunur ve lenfosit kullanımı ve baskılanmasını hızlandırabilir. Dikkate değer bir diğer husus da inflamasyon indiklediği tip 1 reseptör ekspresyonundan tip 2'ye kayma sonucu bazal şartlarda mikrovasküler geçirgenliği artıran antitrombin-2'nin inflamasyon süresince mikrovasküler geçirgenliği azaltmasıdır. Bunlar COVID-19 ile ilgili eldeki verilerden varılmış çıkarımlar. Elbette vasküler hasarın tanımlanabilmesi için daha güçlü kanıtlara ihtiyaç duyacağız. Bu girizgahın sonunda gelelim buraya nereden geldiğimize. Bu vasküler ve hücresel teorilerin sonucunda COVID-19 hastası ne tip bir solunum yetmezliği ile karşımıza çıkabilir? COVID-19'un ana özelliklerinden biri de hipokseminin ciddiyetiyle kıyasla solunumsal mekaniğin göreceli olarak korunmuş olması. Gattitoni ve arkadaşlarının COVID-19 pnömonisinde değişik patofizyolojiye sahip tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki hasta tipinin varlığını öne sürmüşler. Peki hastanın solunum yetmezliği hangi sınıfa giriyor? Solunum sistemi kompliyansı ve PEEP yanıtı ile bu soruya kesin olmasa da yanıt verilebileceğinden bahsedilmiş. COVID-19 klinik seyrinde hasta tipleri. Tip 1. İzole viral pnömoni ile normale yakın kompliyans. Low tip. Normalde solunum sistemi kompliyansı 50 ml santim su civarlarındadır. Solunum sistemi kompliyansı bu değerin altında veya üstünde olan hastalar benzer derecede hipoksemiye maruz kalırlar. Bu hastalarda ciddi hipoksemi 50 ml bölü santimetre suyun üzerinde solunum sistemi kompliyansı ile birliktedir. Akciğer gaz hacmi yüksek, düzelebilirlik minimal, hipoksemi muhtemel, hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyonun kaybı ve pulmoner kan akımı regülasyonunun bozulmasına bağlı. Dolayısıyla ciddi hipoksemi öncelikle ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğuna bağlı. Yüksek PEEP ve prone pozisyon kollebe bölgeleri destekleyerek oksijenizasyonu iyileştirmiyor. Fakat pulmoner perfüzyon düzelterek ventilasyon bölü perfüzyon ilişkisini iyileştiriyor. Bu hastalardaki toraks BT'lerde belirgin olarak iyileşen bölgelerin olmadığı ancak sağdan sola venöz karışımın yaklaşık %50 olduğu bildirilmiş. COVID-19 pnömonisi erken başvurursa genelde bu şekilde görünüyor. Diğer bir deyişle low tipi pnömoni. Bu hastalarda hipoksemi var, karbondioksit klirensi korunmuş yani tip 1 solunum yetmezliği mevcut. Düşük elastisite, normale yakın kompliyans, akciğerlerdeki gaz miktarının da normal düzeylerde olduğunu gösterir. Düşük ventilasyon bölü perfüzyon oranı muhtemelen perfüzyon regülasyon ve hipoksik vazokonstrüksiyon kaybına bağlı. Düşük akciğer kütlesi, toraks BT'de sadece öncelikle subpirevler ve fissürler arası yerleşimli buzlu cam danseleri mevcuttur. Bunun sonucunda akciğer kitlesinde fazla artış beklenmez. Düşük iyileşebilirlik. Havalanmayan bölge az olduğu için PEEP ve prone pozisyona yanıt zayıftır. Bu hasta grubu için hipotez şu şekilde. Viral enfeksiyon, özellikle akciğer yapılarının stres ve gerilmenin yoğun olduğu, diğer değişik elastik özelliklere sahip arayüzlerinde ılımlı düzeyde lokal subpilevral ödeme yol açıyor. Buzlu cam lezyonları görülüyor. Vazopileji ciddi hipoksemiden sorumlu. Hipoksemiye normal yanıt önceden tidal hacmi artırarak dakika solunum sayısını artırmak ancak bu da negatif intratorasik inspiratuar basınç artışına yol açarak. Bu hastalarda hipoksemiden başka tanımlanmamış başka faktörler solunumsal güdüyü artırıyor. Kompliyansın normale yakın olması bu hastalarda neden dispne görülmediğini de açıklıyor. Çünkü hasta hacmen alması gereken havayı inhale edebiliyor. Tip 2 azalmış pulmoner kompliyanslı hastalar. Yoğun bakım alınan COVID-19 hastalarının %20-30'unda ciddi hipokseminin 40 ml bölü santim suyun altında kompliyans değerleriyle ilişkili olduğu bildirilmiş. ARDS kliniğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Düşük kompliyans hastalığın doğal seyrinde görülebilmekle birlikte hasarın ciddiyetinin başlangıçtaki solunumsal yönetimin bir sonucu olabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu hipoksemik hastaların bazıları yoğun bakıma devredilmeden önce CPAP veya non-invaziv ventilasyon almakta ve yoğun bakıma geldiklerinde çok yüksek solunumsal güdü, şiddetli inspirium eforu ve intratorasik basınç negatifliklerinde artış görülebilmekte. Bu sebeple bu hastalarda viral pnömoniye ek olarak ventilatörün indiklediği akciğer hasarı gelişmiş olması da muhtemeldir. COVID-19 pnömonisi ilerlediğinde bu şekilde görülüyor. Diğer bir deyişle high tip pnömoni. Yüksek elastisite. Gaz hacmi düşük, artmış elastisitenin nedeni akciğer ödemi gelişmiş olması. Bu aynı zamanda düşük kompliyans demek. Hipoksemi var ve karbondioksit klirensi korunmuş veya bozulmuş olabilir. Yüksek sağdan sola şant. Artmış ödem ve üst üste gelen basınca bağlı meydana gelen havalanmayan akciğer dokusunun perfüze olan kardiyak output'una bağlıdır. Yüksek akciğer kitlesi. ARDS'nin ciddiyeti arttıkça akciğer kitlesi kitlesinde belirgin artış görülmekte. Yüksek iyileşebilirlik. Ciddi ARDS'de havalanmayan doku miktarındaki artış, artmış iyileşebilirlik ile ilişkili. PEEP ve prone pozisyonunda fayda görür. Hastalığın tip 1'den tip 2'ye geçişi nasıl oluyor peki? Low tip hastaların bir süre bu şekilde seyrettikten sonra gidebileceği iki yol var. Ya iyiye gidecekler ya da hastalığın ciddiyetinin sonuçlarının yanı sıra spontan solunumdaki artmış tidal volümünün sebep olduğu artmış intratorasik basıncın verdiği zarar sonucu high tipe ilerleyecekler. Artmış negatif intratorasik basınç ve akciğer geçirgenliğinde artış interstisyel akciğer ödemiyle sonuçlanıyor. Bu fenomene hasta kendi spontan solunumu sonucunda geliştiğinde hastanın kendisinin akciğerine verdiği hasar olarak geçiyor. Zaman içerisinde artmış ödem akciğer kütlesinin üst üste gelen basıncı ve dependent atelektazileri artırıyor. Akciğer ödemi belirli bir düzeye ulaştığında akciğerdeki gaz hacmi azalıyor ve mevcut inspiratuar basınca karşılık gelen tidal hacim azalıyor. Bu evrede dispne gelişiyor ve sırasıyla hastanın kendisine verdiği akciğer hasarına gidişe yol açıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi low tipten high tipe ilerleyiş, COVID-19 pnömonisinin ilerlemesine bağlı olabileceği gibi yüksek stresli ventilasyona da dayandırılabilir. Yukarıdaki farklı hasta tipinin özelliklerine dayanarak tip low ve tip high hastaları için tedavilerin farklı olması gerektiğini öngörebiliriz. Tedavi önerileri COVID-19 pandemisi süresince tedavi edilen hastalar üzerinde yapılan gözlemler sonucu geliştirilmiş. Yani otör önerisi düzeyinde diyebiliriz. Buna göre Gattoni ve arkadaşlarının önerileri. Yoğun bakım öncesi entübe olmamış hastada ilk hedefimiz PO2'yi artırarak hipoksemiyi düzeltmek olmalı. Özellikle low tip hastalarda nefes darlığı şiddetlenmediyse bu tedaviye iyi yanıt alır. Acil serviste entübe etmediğimiz solunum sıkıntılı hastalara genellikle non-invaziv ventilasyon uyguluyoruz. Bu hastaların takibinde acil servis şartlarında inspiratuar özofagus basınç dalgalanmalarını ölçemeyeceğimizden solunum içgüdüsü ve inspiratuar eforu da iyi takip etmek gerekiyor. Solunum sıkıntısı devam ediyorsa oluşacak akciğer hasarı sonucu tip 1 hasta tipinden tip 2'ye kaymayı önlemek için hasta entübe edilmelidir. Eğer bu hastalarda inspiratuar özofagus basınç dalgalanmalarını takip edebiliyorsak, 15 mm civanın üzerine çıkan özofagus basınç dalgalanmalarında akciğer hasar riski artacağından ve hastanın entübe edilmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Yoğun bakımdaki entübe hastalar. Tidal volüm. Tip 1 hastalarda 6 ml bölü kilogramdan yüksek hacimde dakikada 15-20 kez hızında solutulsa bile düşük kompliyans bölü yüksek sürücü basınç şartını sağlamadıkları için bundan zarar görmez. 7-8 ml bölü kilogram düzeyindeki tidal volüm sıklıkla dispneyi azaltır ve muhtemel reabsorpsiyon atelektazisi ve hiperkapni ile hipoventilasyonu önleyebilir. Tip 2 hastalarda ise düşük tidal volüm uygulanması öneriliyor. PEEP. Daha yüksek düzeyler pulmoner kompliyansı azaltıp sağ kalp fonksiyonunu etkileyebileceğinden tip 1 hastada PEEP düzeyleri 8-10 cm su ile sınırlandırılmalıdır. Tip 2 hastaların toplam gaz hacmi azalmış, akciğer ağırlığı ve ödemi artmıştır. Bu durum hastalığın seyri dolayısıyla gelişebileceği gibi entübasyon öncesi süreçteki akciğer hasarına bağlı gelişmiş de olabilir. Bu hastalarda PEEP dikkatli bir şekilde 14-15 cm su düzeyine kadar artırılabilir. PEEP 2 artırılırken oksijen satürasyonunda düşüş görülmesi kardiyak output'un yetersiz olduğunu ve bu hastanın yüksek PEEP düzeyinden fayda görmeyeceğini gösterir. Şant tespiti. Pulmoner gaz değişimi etkinliğinin en iyi entidal karbondioksit bölü parsiyel karbondioksit oranı kullanarak anlayabiliriz. Oranın birden büyük olması şant ve ölü boşluğun arttığını gösterir. Prone pozisyon. Tip 2 hastalarda prone pozisyonu ciddi ARDS'li hastalarda olduğu gibi uzun dönemli olarak kullanılmalı. Ancak tip 1 hastalarda yukarıda da bahsettiğimiz gibi kolleba alanlarının açılmasından ziyade pulmoner kan akımının yeniden dağılımını sağlamak için kurtarma manevrası olarak kullanılması düşünülmeli. Akciğer kompliyansı yüksek olan hastalarda uzun süreli prone supin dönüşümlü siklusun hastalara faydası çok kısıtlı olmakla birlikte personelde stres ve yorgunluğa yol açacaktır. Mikrotromboz ve dedimer düzeyleri. Bu hastalıkta tromboz ile ilişkili iskemik olaylar çok yaygın görünüyor. Koagülasyon parametrelerinin özellikle dedimer düzeylerinin her iki tip hastada günlük olarak takip edilmesi ve bu hastaların indikasyon dahilinde antikoagüle edilmeleri önerilmekte. Özetle, tip 1 hastalarda Pulmoner kompliyansları yüksek olan hastalarda PEEP düzeyleri daha düşük tutulmalı, tidal volüm eşiği 6 ml kilogram ile sınırlandırılmamalı. Kompliyans yüksek, tolere edilebilir düzeydedir. Solunum hızı dakikada 20'yi geçmemeli. Tip 2 hastalar için önerilense, ciddi ARDS için verilen standart tedavi uygulanmalı. Yani düşük tidal volüm, prone pozisyon, görece yüksek PEEP. İyi günler dilerim.